Ayrım 11, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 119. Geçmişin anıları hala terk etmemişti kendisini. Sel sularının açtığı dere yatağının iki yanındaki kayalara bakarken gerillalar tarafından yakalanma karabasanları çocukluğunun sahneleriyle iç içe geçiyordu. İlk hatırladığı şey mahkeme ve babasını cezaevine gönderdikleri zaman duyduğu haksızlık ve öfke duygusuydu. Okumasını tam olarak beceremiyordu daha ama gazete başlıklarında babasının adını sökebiliyordu. 4 yaşında olmalıydı o zamanlar. Henüz bir direniş kahramanı olmak nedir bilmiyordu. Babasının arkadaşları gibi komünist olduğunu biliyordu. Papaz gibi, kundura tamircisi ve köy postanesindeki adam gibi. Ama ona yüzünün renginden dolayı Kızıl Roland dendiğini sanırdı. Babası ihanetten suçlu bulunup 5 yıla mahkum olduğunda Jean-Pierre'e bunun Abdül amca ile ilgili bir şey olduğunu söylemişlerdi. Abdül amca FLN örgütünden olup birkaç hafta evlerinde kalmış olan esmer tenli biriydi. Jean-Pierre FLN'nin ne olduğunu bilmiyordu. Onu hayvanat bahçesindeki filin adı sanıyordu. Açıkça anladığı ve inandığı tek şey polisin zalim, yargıçların namussuz olduğu ve halkın gazeteler tarafından aldatıldığı idi. Yıllar geçtikçe daha çok anlıyor, daha çok acı çekiyor, öfkesi de giderek artıyordu. Okula gidince öteki çocuklar babasının bir hain olduğunu söylediler. Kendisi onlara babasının savaşta kahramanca çarpışıp hayatını tehlikeye attığını söylediyse de inanmadılar. Annesiyle bir süre başka bir köyde yaşamaya başladılar. Ama her nasılsa onlar da yeni gelenlerin kim olduklarını öğrenmişler ve çocukları da Jean-Pierre ile oynamamalarını tembih etmişlerdi. En kötüsü de cezaevi ziyaretleriydi. Babasında gözle görülen bir değişim vardı. Zayıflamış, yüzü solmuş, hastalıklı bir hal almıştı. Ondan kötüsü de onu bir cezaevi üniforması içinde sinmiş, korkmuş ve elleri coplu zorbalara efendim derken görmekti. Jean-Pierre'in bir süre sonra midesi bulanmaya başlamıştı cezaevi kokusuyla karşılaşınca. Kapıdan girer girmez kusmaya başladığı için annesi onu bir daha götürmemişti. Babası sonunda cezaevinden çıkınca Jean-Pierre onunla uzun uzun konuşmuş ve her şeyi anlamış, olanların haksızlığının kendi düşündüğünden çok daha büyük olduğunu görmüştü. Almanlar Fransa'yı işgal ettiklerinde hücre örgütlerini tamamlamış olan Fransız komünistleri direnişte lider rolünü üstlenmişlerdi. Savaş sona erince babası sağ kanat zorbalığına karşı mücadeleye devam etmişti. O sıralarda Cezayir Fransız sömürgesiydi. Cezayir halkı ağır baskı altında ezilmelerine rağmen özgürlükleri için kahramanca bir mücadele veriyorlardı. Genç Fransızlar askere alınıp Cezayirlilere karşı çok kimseye Nazi dönemini hatırlatan zalim bir savaşa zorlanıyorlardı. Jean-Pierre hayvanat bahçesindeki fili hatırlatan FLN, Cezayir halkının ulusal kurtuluş cephesi olan Front de Libération Nationale'di. Jean-Pierre'in babası Cezayirlilere özgürlük verilmesi için bir bildiri imzalayan 121 ünlü kişiden biriydi. Fransa savaş halindeydi. Bildiri Fransız askerlerini, birliklerini terke özendirebileceğinden bir ihanet belgesi olarak kabul edilmişti. Ancak babası bununla da kalmamış, Fransız halkından FLN için toplanan bir bavul parayı sınırdan geçirip İsviçre'de bir bankaya yatırmış, Abdül amcayı evinde barındırmıştı. Abdül gizli polis tarafından aranan bir Cezayirliydi. Babası bu tür şeyleri Nazilere karşı savaşta yaptığını anlatmıştı. Hala aynı savaşta çarpışıyordu. Nasıl şimdi düşman Fransız halkı değilse o zaman da Almanlar değildi. Düşman kapitalist, zengin ve ayrıcalıklılar, durumlarını korumak için her çareye başvuracak olan yönetici sınıftı. Bunlar dünyanın yarısını denetim altına alacak kadar güçlüydüler. Ama yine de yoksullar, güçsüzler ve ezilenler için umut yok değildi. Moskova'da halk egemenliği vardı. Dünyanın her yanında işçi sınıfı liderlik için Sovyetler Birliği'ne bakıyordu. Jean-Pierre büyüdükçe bu tablo biraz kararmıştı. Sovyetler Birliği'nin bir işçi cenneti olmadığını öğrenmişti. Ama yine de dünyanın ezilen insanları için tek umudun ve babasına öyle ihanet eden gazeteleri, polisi ve yargıçları yok edecek tek gücün Moskova'dan yönetilen komünist hareket olduğu inancını kaybetmemişti. Babası meşaleyi oğluna geçirmeyi başarmıştı. Sanki bunu anlamış gibi hızla çökmeye başlamıştı sonra. Yüzü bir daha eski rengine kavuşmamıştı. Artık gösterilere gitmiyor, parasal destek sağlayan danslar düzenlemiyor, yerel gazetelere mektuplar yazmıyordu. Bir dizi küçük katiplik işleriyle uğraşıyordu. Hala partiye ve bir işçi sendikasına üyeydi. Ama komite başkanlığı yapmıyor, zabıt tutma ile gündem hazırlamakla uğraşmıyordu. Papaz, kundura tamircisi ve postanedeki adamla hala satranç oynuyor, anisat içiyordu. Ancak bir zamanlar öylesine ateşli olan politik konuşmaları, sanki uğrunda o kadar çalıştıkları ihtilal sonsuza dek ertelenmiş gibi artık çok yavan geçiyordu. Babası birkaç yıl sonra ölmüştü. Jean-Pierre ancak o zaman onun cezaevinde vereme tutulduğunu ve bir daha iyileşemediğini öğrenmişti. Özgürlüğünü almışlar, ruhunu ezmişler, sağlığını berbat etmişlerdi. Yaptıkları en büyük kötülük de kendisine hain damgasını vurmalarıydı. Babası insanlar için hayatını tehlikeye atmış bir kahramandı ama hainlikle suçlanarak ölmüştü. Aldığım intikamı bilseler şimdi pişman olurlardı baba diye düşündü Jean-Pierre cılız atını Afgan dağlarına yöneltirken. Benim sağladığım bilgiler sayesinde komünistler Mesud'un ikmal yollarını kesebildiler. Geçen kış silah ve cephane yığınağı yapamadı. Bu yaz hava üssüne, elektrik istasyonlarına ve yollardaki ikmal kamyonlarına sabotajlar düzenleyeceği yerde kendi topraklarında hükümet baskınlarına karşı kendini korumaya çalışıyor. Ülkesini geri kalmışlığa, vahşiliğin karanlık çağlarına götürmeye çalışan bu barbarın etkinliğini tek başıma söndürdüm ben baba. Hiç kuşkusuz yalnızca Mesud'un ihmal yollarını kesmek bir işe yaramazdı. Adam şimdiden ülke çapında bir insan olmuştu. İsyancıların liderliğinden yasal bir başkanlığa yükselecek karakter ve zekaya sahipti. Tito'ydu, De Gaulle'dü, Mugabe'ydi. Yalnızca etkisiz bırakılması yetmezdi. Ölü ya da diri Rusların eline geçmeliydi. Mesud'un çok sessiz ve çok çabuk hareket etmesindeydi en büyük güçlük. Ormanda çalılar arasından çıkıveren sonra aynı çabuklukla yok olan bir geyik gibi. Ama Jean-Pierre sabırlıydı. Ruslar da nasıl olsa bir gün Jean-Pierre Mesud'un 24 saat nerede bulunacağını öğrenecekti. Yaralı olabilirdi, bir cenazeye gidebilirdi. İşte o zaman telsiziyle özel şifreyi gönderecek ve Şahin saldırıya geçecekti. Jane bu ülkede ne yaptığını söyleyebilmek isterdi, haklılığına inandırabilirdi onu. Sağlık çalışmalarının yararsız olduğunu, isyancılara yardımın halka içinde yaşadığı yoksulluk ve cehaleti sürdüreceğini, Sovyetler Birliği'nin ülkeyi bağıra çağıra 20. yüzyıla sokmasını geciktirebileceğini anlatırdı. Bunu anlayabilirdi Jane ama kendisini böyle aldattığı için de asla bağışlamazdı, öfkeden çılgına dönerdi. Onu acımasız gururdu ve karşı konulmaz bir halde görebiliyordu. Alice Thaler'i bıraktığı gibi kendisini de derhal terk ederdi. Arka arkaya iki erkeğin kendisini aynı biçimde aldatmış olması çıldırtırdı kadını. Ve işte onu kaybetmek korkusuyla aldatmaya devam ediyordu. Uçurumun başında korkudan kaskatı kesilmiş bir insan gibi. Jane ortada bir şeyler olduğunu tahmin ediyordu. Bunu kendisine bakışından anlıyordu. Ama sorunun ilişkilerinde olduğunu hissediyor olmalıydı. Kocasının yaşamının baştan aşağı bir rol olduğunu aklına getiremezdi. Tam güvenlik olanaksızdı ama kendisi yine de gerek karısına, gerekse diğerlerine karşı bütün önlemleri alıyordu. Telsizle konuşurken şifre kullanıyordu. İsyancıların telsizleri yoktu ama Afgan ordusu dinleyebilirdi ve ordunun içindeki hainler yüzünden Mesud'un her şeyden haberi olurdu. Jean-Pierre'in telsizi ilaç çantasının gizli bölmesine sığacak kadar küçüktü. Tek kusuru ancak 50 mil uzakta olan Bagram'daki Rus istasyonu ile kısa konuşmalar yapabilecek kadar güçlü olmasıydı. Konvoyların yol ve zamanlarını hele şifreyle bildirmek çok uzun sürerdi ve çok daha büyük bir telsiz ve batarya gerektirirdi. Jean-Pierre ile Bay Lebrun bunu istememişlerdi. Bunun için bilgilerini bir başkası aracılığıyla iletmek zorunda kalıyordu. Bir tepenin üzerine çıkınca aşağı baktı. Küçük bir vadinin başındaydı. İzlediği yol kendisini bu vadiye dik açı oluşturan ve arada öğleden sonra güneşinde parıldayan bir ırmağın olduğu başka bir vadiye götürüyordu. Irmağın ötesinde dağların ardında hedefi olan Jobak vardı. Üç vadinin ırmağın kıyısında birleştiği noktada taştan küçük bir kulübe bulunuyordu. Bölge bu ilkel yapılarla doluydu. Jean-Pierre bunları gecelemek için göçebelerin ve gezgin tüccarların yaptırdığını sanıyordu. Maggie'yi çekerek tepeden aşağı inmeye başladı. Anatoli herhalde oradaydı. Jean-Pierre adamın gerçek adı ile rütbesini bilmiyordu. Ama KGB'den ve bir ara generaller hakkındaki bir konuşmasından çıkardığı kadarıyla albay olduğunu sanıyordu. Rütbesi ne olursa olsun masa başı insanı değildi. Burasıyla Bagram arasında 50 millik dağlık bir bölge vardı ve Anatoli bu yolu 1,5 günde tek başına almıştı. Çıkık elmacık kemikli, sarı derili bir Doğu Rusuydu. Afgan giysileriyle Uzbek sanılırdı. Uzbeklerin kendi dilleri olduğu için Dari dilini duraksayarak konuşmasını da açıklıyordu bu. Anatoli cesurdu. Uzbek dilini bilmediği için foyasının ortaya çıkması olasılığı her zaman vardı. O da gerillaların yakaladıkları Rus subayları ile buz kaşığı oynadıklarını bilirdi. Bu buluşmaların Jean-Pierre için tehlikesi daha azdı. Klinik hizmetleri için çevre köylere gitmesi pek garip sayılmazdı. Ancak aynı Uzbek'e 2 kereden fazla rastlaması göze çarparsa kuşkulanabilirlerdi. Hele Fransızca bilen bir Afgan, ki eğitim görmüşler bilirlerdi, o Uzbek ile konuşmalarını duyacak olursa Jean-Pierre'in tek umudu çabuk ölmekti. Ayağındaki sandaletler ses çıkarmıyordu. Maggie'nin ayakları ise tozlara sessizce gömüldüğünden kulübeye yaklaşırken içeride Anatoli'den başka birinin olması olasılığına karşılık ıslık çalmaya başladı. Hepsi de silahlı ve elleri tetiklerinde olan Afganları ürkütmeyi istemezdi. Başını eğip içeri girdi, kulübe boştu. Sırtını taş duvara dayayıp oturdu, beklemeye başladı. Birkaç dakika sonra gözleri kapanmıştı. Uyuyamayacak kadar yorgundu. Yaptığı şeyin en kötü yanı da buydu işte. Bu uzun beklemelerde kendisini saran korku ve sıkıntı. Bu saati olmayan ülkede gecikmeleri kabullenmeyi öğrenmişti ama Afganların o müthiş sabırlarına sahip olamamıştı. Elinde olmadan Anatoli'nin başına gelebilecek felaketleri düşünüyordu. Bir Rus mayınına basıp ayağı kopsaydı çok garip olurdu doğrusu. O mayınlar insanlardan çok hayvanlara zarar veriyorlardı ama sonunda etkisi değişmiyordu. Bir ineklerini kaybetmek bir Afgan ailesinin hepsi içindeyken evlerine bomba düşmesi gibi ölümlerine neden olabilirdi. Jean-Pierre artık tahta bacaklı bir keçi ya da inek gördüğünde gülmüyordu. Dalgınlığı içinde odada birinin olduğunu hissetti. Gözlerini açınca Anatoli'nin doğulu yüzüyle karşı karşıya geldi. ''Seni soyabilirdim'' dedi Anatoli, akıcı Fransızcasıyla. Uyumuyordum. Anatoli toprağın üzerine bağdaş kurdu. Bol bir gömlek ve şalvar giymiş orta boylu bir insandı. Başında sarığı vardı. Sırtına patu denilen çamur renkli bir battaniye atmıştı. Yüzündeki şalı indirip gülümsedi. ''Nasılsın dostum?'' Dişleri nikotinden sapsarıydı. ''İyiyim.'' ''Karın nasıl?'' Anatoli'nin Jane'i soruşunda çirkin bir şey vardı. Ruslar Jane'i Afganistan'a getirmesine karşı çıkmışlar, işine engel olacağında ısrar etmişlerdi. Jean-Pierre nasıl olsa bir hemşire almak zorunda olduğuna işaret etmişti. Medicine pour la liberté politikasıydı bu ve King Kong'a benzemediği sürece onunla yatmak zorunda kalacağını anlatmıştı. Ruslar sonunda istemeyerek razı gelmişlerdi. Jane iyidir dedi. 6 hafta önce bir kızı oldu. Kutlarım. Anatoly gerçekten sevinmiş görünüyordu. Erken değil mi? Öyle, neyse ki bir aksilik çıkmamış. Bebeği köy ebesi doğurttu. Sen doğurtmadın mı? Ben orada değildim, seninleydim. Vay canına, böyle önemli bir günde seni evinden uzak tuttum ha. Jean-Pierre Anatoly'nin bu ilgisine sevinmişti ama sevincini göstermemeye çalışıyordu. Bilinemez dedi. Değerdi ama, sana bildirdiğim konvoyu vurdunuz. Evet, bilgin çok yararlı oldu. Tekrar kutlarım. Jean-Pierre gurur duymasına rağmen sakin görünmeye çalıştı. Düzenimiz iyi işliyor. Anatoly başını salladı. Pusuya tepkileri ne oldu? Giderek artan bir umutsuzluk. Jean-Pierre bu tür ikili ilişkilerin bir iyi tarafının da telsizle ve şifreyle gönderemeyeceği bilgileri, duyguları ve izlenimleri iletebilmek olduğunu düşündü. Cephane sıkıntısı çekiyorlar. Bir sonraki konvoy ne zaman yola çıkacak? Dün çıktı. Gerçekten umutsuzmuşlar öyleyse, iyi. Anatoly gömleğinin içinden bir harita çıkartıp yere yaydı. Harita Beş Aslan Vadisi ile Pakistan sınır arasında kalan bölgeyi gösteriyordu. Jean-Pierre Muhammed ile konuşmasının ayrıntılarını hatırlamaya çalışarak konvoyun geçeceği yolu işaretledi. Muhammed Peşaver'de silah satın almak için ne kadar kalacağını bilmediğinden konvoyun dönüş günü kesin değildi. Ancak Anatoly'nin orada konvoyun yola çıktığını bildirecek adamları vardı. Ona göre bunu kendisi hesaplayacaktı. Anatoly hiç not almıyor, Jean-Pierre'in bütün söylediklerini ezberliyordu. Jean-Pierre bitirince bir kere de kendisi bütün anlattıklarını ezberden söyledi. Anatoly haritasını katlayıp koynuna soktu. Ya Mesut diye sordu. Seninle son konuştuğumdan bu yana hiç görmedim. Yalnızca Muhammed'i gördüm. Ama o da Mesut'un nerede olduğunu ya da ne zaman ortaya çıkacağını bilmiyor. Mesut bir tilkidir. Ama yakalayacağız dedi Jean-Pierre. Yakalayacağız elbette. Kovalandığını bildiği için izlerini örtüyor şimdi. Ama köpekler kokusunu aldı, sonsuza kadar kaçamaz artık. Biz sayıca çoğuz, güçlüyüz ve hırslıyız. Anatoly birden duygularını açığa vurduğunu fark etti, gülümsedi. Piller dedi koynundan bir paket çıkartarak. Jean-Pierre çantasının gizli gözünden telsizini çıkartıp pillerini değiştirdi. Her buluştuklarında bunu yaparlardı. Anatoly eski pilleri Bagram'a götürürdü. Elektrikli bir aletin olmadığı Beş Aslan Vadisi'nde Rus yapısı pilleri atma tehlikesini göze alamazlardı. Jean-Pierre telsizi yerine yerleştirirken Anatoly, çantanda su toplaması için bir şey var mı? Ayaklarım. Adam birden durup dışarıya kulak verdi. Jean-Pierre kaskatı kesildi. Şimdiye kadar birlikte görülmemişlerdi ama bunun er geç olacağını biliyorlardı ve buna göre ne yapacaklarını kararlaştırmışlardı. O dinlenme yerini paylaşan yabancılar gibi davranacaklar ve gelen gittiği zaman konuşmalarını sürdüreceklerdi. Ya da gelen kimse gitmezse sanki aynı yöne gidiyorlarmış gibi birlikte çıkıp yürüyeceklerdi. Bütün bunları önceden konuşmuş oldukları halde Jean-Pierre o anda yüzünden suçluluğunun okunduğundan emindi. Dışarıda bir ayak sesi duyuldu. Biri soluk soluğaydı. Giriş birden bir gölgeyle karardı ve Jane içeri girdi. Jane! İki adam aynı anda ayağa fırlamışlardı. Ne var, ne arıyorsun burada? Tanrı'ya şükürler olsun, sana yetiştim dedi Jane. Jean-Pierre göz ucuyla Anatoly'nin yüzünü örtüp başını çevirdiğini gördü. Bir kadınla karşılaşan bir Afgan erkeği gibi. Onun bu hareketi Jean-Pierre'i düştüğü şaşkınlıktan az da olsa kurtarmıştı. Çevresine bakın da hemen. İyi ki Anatoly haritayı bir iki dakika önce kaldırmıştı. Ama telsiz çantadan iki üç parmak dışarıdaydı. Neyse ki Jane henüz görmemişti onu. Otur da soluklan biraz. Kendisi de otururken çantayı hafifçe çevirdi. Ne oldu? Altından kalkamadığım tıbbi bir sorun var. Jean-Pierre biraz rahatlamıştı. Karısının bir şeyden kuşkulandığı için kendisini izlediğini sanmıştı. Biraz su iç. Elini çantasına sokarken telsizi iyice içeri itti. Sonra damıtılmış su şişesini çıkardı. Kalp atışları normalleşmişti artık. Jane'i kuşkulandıracak başka ne vardı? Anatoly'nin Fransızca konuştuğunu duymuş olabilirdi ama garip değildi bu. Bir Afgan ikinci bir dil biliyorsa bu mutlaka Fransızcaydı. Bir Uzbek de Fransızcayı Dari dilinden iyi bilebilirdi. Jane girdiğinde Anatoli ne diyordu? Evet, su toplamasına karşı bir ilaç istemişti. Bu da çok iyiydi. Bir doktorla karşılaşan Afganlar sağlıkları yerinde bile olsa hep ilaç isterlerdi. Jane biraz su içti. Sen gittikten az sonra kalçasında çok kötü bir yara olan 18 yaşında bir genç getirdiler. Bir yudum daha su içti. Anatoli'ye bakmıyordu bile. Kendi sorunundan adama dikkat edecek zaman bulamamıştı. Roka yakınlarındaki çarpışmada yaralanmış. Babası tam 2 gün sırtında getirmiş. Geldiklerinde kangren başlamıştı. 600 miligram penisilin verdim kaba etinden, sonra da yarayı temizledim. İyi etmişsin. Birkaç dakika sonra buz gibi terler dökmeye başladı. Nabzı hızlı ama zayıftı. Soluk almakta güçlük çekiyor muydu? Rengi solmuş muydu? Evet. Sen ne yaptın? Şok tedavisi uyguladım. Ayaklarını yükselttim, üzerini örttüm, çay verdim. Sonra da senin ardına düştüm. Jane ağlayacak gibiydi. Babası 2 gün sırtında taşımış, ölmeye bırakamam onu. Ölmesine gerek yok dedi Jean-Pierre. Penisilin zerkinde alerji şoku seyrek ama bilinen bir tepkidir. Yarım milimetre adrenalin ve ardından bir antihistamin, örneğin 6 milimetre difenhidramin. Seninle dönmemi ister miydin? Teklifi yaparken Anadolu'ya baktı ama Rus'tan hiçbir tepki gelmedi. Jane içini çekti. Hayır, tepenin öteki yanında da ölmek üzere olan biri vardır. Sen Jobak'a git. Eğer eminsen... Elbette. Anatoli bir sigara yaktı. Jane adama baktı. Sonra kocasına döndü. Yarım milimetre adrenalin, ardından 6 milimetre difendihadramin. Ayağa kalktı. Evet, Jean-Pierre de kalkıp karısını öptü. Tek başına yapabilecek misin?
Sanırım.
Acele etmelisin.
Evet.
Maggie'yi almak ister misin? Jane düşündü. Sanmıyorum. O yolda insan daha çabuk yürür. Nasıl istersen.
Hoşça kal.
Güle güle Jane. Jean-Pierre karısının arkasından baktı. Bir süre ne o ne de Anatoli konuştular. 1-2 dakika sonra kapıya gidip dışarı baktı. Jane 200-300 metre kadar ileride tek başına vadiye doğru tırmanıyordu. Karısı gözden kaybolana kadar bekledi. Sonra içeri girip oturdu, sırtını duvara dayadı. Anatoli ile birbirlerine baktılar. Üf, ucuz kurtulduk dedi Jean-Pierre. 11. ayrımın sonu. Sayfa 130.